Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına ben Deniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye'nin halihazırdaki güçlü demokrasinin tarihi köklerini, bunların netice itibariyle 200 yıllık köşe taşlarını, dönüm noktalarını, siyasi aktörlerini, kurumlarını, dünyayla ilişkili olarak yaşadığı gelişmeleri, altüst oluşları, bunların aynı zamanda siyasi hadiselerin sosyal hadiselerle, kültürel, ekonomik hadiselerle ilişkilerini, karşılıklı birbirlerini etkileme süreçlerini anlamaya, anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü neticede siyasi kültür dediğimiz, demokrasi tecrübesi dediğimiz şey bunların zaman içerisinde, tarih içerisinde birbirlerini etkilemeleriyle ortaya çıkıyor. Türkiye'nin siyasi elitleri, siyasi aydınları, siyasi kadroları, vatandaşlara intikal eden siyasi kültürü işte bu tarihten besleniyor. Muhakkak bunu daha da nitelikli hale getirmek, daha da demokratik hale getirmek, daha hürriyetçi hale getirmek mümkün. Ama tarih itibariyle böyle köklerin olduğunu, bu uzun tarihi köklerin de Türkiye'nin, Türkiye demokrasisinin, Türkiye'nin anayasal devlet olma mücadelesinin zaman zaman yaşadığı problemlerde bizlere güç verdiğini, bu problemleri aşmak bakımından bu tarihi köklerin, tecrübelerin bizlere yol gösterdiğini, özgüven verdiğini, moral verdiğini, bir olgunluk verdiğini görüyoruz. O yüzden de tarihe bu ortak paydaları, ortak moral noktaları bulmak bakımından zaman zaman yapıcı bir şekilde bakmak, elbette buradan hem günümüze hem tarihe yine yapıcı şekilde, eleştirel bir şekilde bakmak mümkün. Ama son tahlilde bu tarihi tecrübenin bugünkü güçlü demokrasiyi beslediğini unutmamak lazım. Şimdi bu çerçeve içerisinde baktığımızda, bu 200 yıllık tecrübe çerçevesinde özellikle çok partili hayata geçiş sürecine bakıyoruz. Tek parti döneminin sona erdiği, İkinci Dünya Savaşı'nın da sona erdiği 1945 yılında bir çok partili hayata geçiş süreci yaşanıyor. Bunu dönemin Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişmez genel başkanı tırnak içerisinde milli şef olarak takdim edilen kurultay kararıyla parti yönetmenin başındaki isim İsmet İnönü düşünüyor, tartışıyor ve bu kararı kılıyor. Çünkü İsmet İnönü'de bahsettiğimiz bu derin tarihi tecrübenin aynı zamanda dünyanın nereye gittiğinin bilincinde olan ve Türkiye'nin bu çıkmaz sokaktan kurtulması arzusunda olan tecrübeli, temkinli bir siyasetçi. Şimdi İsmet İnönü'nün 1948'e geldiğimizde vefat eden o zamanın meclis başkanı, İsmet İnönü'nün sınıf arkadaşı ama zamanında İsmet İnönü ile farklı siyasi tercihlerde bulunmuş milli mücadelenin kahramanı Kazım Karabekir üzerinden bu dönemi ve İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı ile beraber yaşanan bu genişleme, tarihteki bir takım problemleri çözme gayretlerini bu vesileyle bir kere daha anmamız, hatırlamamız lazım. Çünkü o çok partili hayata geçiş sürecini aslında kolaylaştıran, yumuşatan, bunu mümkün hale getiren şeylerden ve İsmet İnönü'ye güveni artıran şeylerden birisi de İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanı seçildikten sonra izlediği uzlaşma, vaktiyle siyasi problemler sebebiyle rejimden dışlanmış milli mücadele kahramanlarını, 1. Meclis'in, 2. Meclis'in önemli simalarını veya Osmanlı tarihinin önemli simalarını yeniden meclise, siyasi hayata, devlet hayatına, idareye katma gayretinin önemli bir husus olduğunu düşünüyorum. İsmet İnönü Cumhurbaşkanı seçildikten sonra aslında Atatürk'ün vefatıyla yaşanan büyük boşluğun telafisi için, çünkü Atatürk netice itibariyle hem Milli Mücadele'nin kahramanı, ilk meclisin başkanı, Milli Mücadele'yi yürüten ordunun başkomutanı, ilk devlet başkanı, cumhurbaşkanı, aynı zamanda bu dönemi siyaseten temsil eden Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu, tartışılmaz genel başkanı, kendi ifadeleriyle ebedi şefi, onun vefatı tabiatıyla hem içeride hem dışarıda birçok soru işaretini beraberinde getiriyor ve bu soru işaretlerinin içerisinde onun yerine kim geleceği kadar onun yerine gelen kişinin neler yapacağı, neleri devam ettirip ettirmeyeceği, hele dünyanın o günkü şartlarında İkinci Dünya Savaşı'na doğru giden dünyada İsmet İnönü'nün, yani yeni seçilen Cumhurbaşkanı'nın neler yapacağı bir tartışma konusu, spekülasyon konusu. İsmet İnönü her şeyden evvel belki seçim sürecinde hatırlamak lazım. O dönemde başbakanlıktan Mustafa Kemal Paşa ile Atatürk'le yaşadığı kimi anlaşmazlıklar sebebiyle ayrılmış. Onun yerine siyaseten, iktisadi olarak ondan farklı düşünen, ileride de Demokrat Parti'nin başına geçerek ayrı bir siyasi çizgiyi temsil edecek olan Celal Bayar gelmiş. Ama Atatürk'ün etrafındaki bazı grupların İsmet İnönü aleyhinde bir hava oluşturmak, onu engelleme çabalarına rağmen, mesela Celal Bayar'ın bu grupla ilişkiye girmeyerek İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı kararını desteklemesi, bu konuda oluşan mutabakatı hayata geçirecek bir performans göstermesi de yine sonraki yıllarda bu çok partili hayata geçiş sürecinde Demokrat Parti ile CHP, Celal Bayar'la İsmet İnönü arasındaki ilişkileri yumuşatacak, karşılıklı güveni mümkün kılacak bir tarihi zemin teşkil ediyor. Celal Bayar'ın da gayretiyle İsmet İnönü zaten oluşmuş mutabakat çevresinde hemen ertesi gün 11 Kasım'da Cumhurbaşkanı seçiliyor. Böylece Atatürk'ün ölümüyle beraber yaşanabilecek bir takım spekülasyonlar, gerginlikler, tartışmalar, siyasi kırgınlıklar, kırılmalar önlenmiş oluyor. Hemen ertesi gün Cumhurbaşkanı'nın seçilmesinin arkasında da bu dikkat yatıyor. Bunun altını çizmek lazım. Eğer belki de hemen ertesi gün olmasa bu bir takım başka spekülasyonlara, problemlere yol açabilecek. O yüzden Atatürk'ün bu bahsettiğimiz vasıflarıyla ve kuvvetli, karizmatik liderliğiyle doldurduğu alanı vefatıyla beraber ne ölçüde doldurabilecek İsmet İnönü? Burada bir takım problemler yaşanabilecek mi? Rejim devam edecek mi? İkinci Dünya Savaşı'na giderken Türkiye savrulacak mı? Bütün bunlar tartışma konusu. İsmet İnönü bu tartışma konularını, spekülasyon konularını hale yola koyacak bir temkin, sakinlik ve aynı zamanda bu geçmişten o güne gelen ve o günün problemlerini de meşruiyet zemini içerisinde istişarelerle zenginleştirilmiş bir, bütün elitleri içine alacak bir siyasi tahkimatla aşma gayret içerisinde. Bunun isabetli olduğunu, isabetli bir tavır olduğunu bugünden bakınca çok net görüyoruz. Zaman zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde yer alan bazı radikal unsurlar İsmet İnönü'yü bu hususta eleştiriyorlar ve İsmet İnönü'nün geçmişten gelen problemleri, yaraları sarmak, daha önce tasfiye edilmiş, bazen haksızlığa uğramış, bizim tarihimize mal olmuş milli mücadelenin, meclisin önemli simalarını, kahramanlarını yeniden rejime dahil etmek, siyasete dahil etmek çalışmalarını çok ağır şekilde eleştirdiklerini görüyoruz. Yani dediğim gibi bunlar da Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki radikal bir takım unsurlar. Bunların doğrusu yanlış olduğunu ve İsmet İnönü'nün tavrının isabetli olduğunu hem yaklaşan İkinci Dünya Savaşı hem daha sonra çok partili hayata geçiş sürecinde elde ettiğimiz başarı bizlere gösteriyor. İsmet İnönü şahsi özellikleri itibariyle, karakteri itibariyle temkinli, makul, mutedil olduğu gibi tecrübeleri itibariyle de bu şahsi özelliklerini birleştirecek ikinci meşruiyetten itibaren olup bitenlere siyaseti tartan, buralardan dersler çıkaran bir asker. Zaman içerisinde bunu asker vasfının yanına işte siyasetçi ve yine zaman içerisinde diplomat vasfını ekleyen bir siyasetçi. Şimdi bir asker ama İttihat ve Terakki döneminden itibaren bu Türkiye'nin yaşadığı problemleri hem asker olarak hem de siyasete yakın bir kurmay subay olarak yakından müşahede etmiş, bunları değerlendirmiş. Aynı zamanda milli mücadeleden itibaren de olup bitenlerin tamamen içinde yer almış. Tek parti döneminde işte bu milli mücadele kahramanlarıyla yaşanan problemlerde aktörlerden birisi olmuş. Sonra kendi yapıp ettiklerini de tartışabilen, hatalarını ifade edebilen, hatalarından ders çıkarabilen ve bunu kendi partisine, etrafına da anlatabilen bir gerçekten medeni cesaret göstermiş. Bunlar çok kıymetli şeyler. Bugünden baktığımızda anlaşılıyor. Elbette siyasette hani bütün bunlara rağmen İnönü'nün başka hataları, yine siyasi tartışma konuları söz konusu olabilir. Ama bu geçiş sürecinde izlediği yapıcı ve Türkiye'nin siyasi elitlerini Türkiye'nin bir takım badirelerden korunması için derleyip toparlayan tavrının, CHP içerisindeki bir takım radikallikleri törpüleyen, onları mutedilleştiren veya partiden uzaklaştıran tavrının kıymetli olduğunu ifade edelim. Dediğimiz gibi bu dönem dünyada tarihçi Hobsbawm'ın ifadesiyle aşırılıklar dönemi. Bu aşırılıkların Türkiye'de etkisi altında kalmış, bunların daha da ileri noktalara gitmesini hem zamanında Mustafa Kemal Paşa sonra da İsmet İnönü engellemiş bu bahsettiğimiz tarihi tecrübeleri sayesinde. Şimdi İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanı olmasıyla beraber bir süre Celal Bayar Başbakanlığa devam ediyor ama zaman içerisinde Başbakanlıktan ayrılıyor. Fakat Celal Bayar Başbakanlıktan ayrıldıktan sonra hani aslında İsmet İnönü'nün yerine gelmiş, İsmet İnönü'nden farklı tezleri olan bir siyasetçi. Ama özellikle dediğimiz gibi İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanı seçilme sürecindeki, Atatürk'ün hastalığı sürecinde, vefatı sürecindeki devlet adamı tavrı, bu özenli, dikkatli geçiş sürecine yaptığı olumlu katkılar sebebiyle bu iktidar değişikliğinde herhangi bir kötü muameleyle karşılaşmamış. Bunun da daha sonraki Demokrat Parti, CHP, Celal Bayar, İsmet İnönü ilişkileri bakımından bir güven tesis edilmesi bakımından önemli olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. Şimdi İsmet İnönü'nün yerine Refik Saydam başbakan olarak geliyor. Refik Saydam milli mücadelenin İttihat Terakki döneminden itibaren önemli isimlerinden birisi ve İsmet İnönü'nün yakını. Bu özellikle İsmet İnönü başbakanlıktan ayrıldıktan sonra onun etrafında bulunup İsmet İnönü'yü özenle sakınan isimlerden birisi. Çünkü dediğimiz gibi bu dönemde bir takım böyle fevri davranan bir takım gruplar var. Bunlar İsmet İnönü'ye zarar verecek bir takım gayretler, kampanyalar içerisindeler. Refik Saydam gibi isimler de İsmet İnönü'yü özenle sakınıp koruyup kolluyorlar. Neticede Refik Saydam başbakan oluyor. Dolayısıyla İsmet İnönü kendisine bağlı, güvendiği bir başbakanla çalışmaya başlıyor. 39'da seçimler gerçekleşiyor. İşte Atatürk'ün ölümü Kasım. 39 başından itibaren seçimler gerçekleşiyor. Meclis yenileniyor. Aslında zaten 39'da olacak ama hemen bu tarihin başında olmuş olması İsmet İnönü'nün biraz erkene aldığını gösteriyor bizlere seçim sürecini. Bu seçim süreciyle beraber aslında Atatürk döneminde başlamış olan süreci devam ettiriyor İsmet Paşa. Atatürk de 1933 yılından itibaren daha önce siyasi anlaşmazlıklar yaşadığı ve siyaseten tasfiye ettiği eski arkadaşlarını, Milli Mücadele komutanlarını, meclisin önemli isimlerini siyasete kazanacak, idareye kazanacak, bu anlaşmazlıkların devam etmesini engelleyecek bir takım tavırlar içerisinde. Atatürk de bunun için gayret sarf ediyor. 10. yıl dolayısıyla af olsun, müstakil mebusluk diye bir uygulama başlıyor 31 seçimlerinden itibaren. Burada işte bu İttihat Terakki'den olsun, Milli Mücadele'den olsun çeşitli sebeplerle ayrı kalmış, anlaşmazlık yaşanmış veya köşesine çekilmiş ama siyasi idari bakımdan veya başka bakımlardan bir kıymet ifade eden isimleri kazanmaya gayret ediyor. İsmet İnönü bunu devam ettiriyor ve genişletiyor, daha geniş çerçevelere taşıyor. Özellikle mesela Milli Mücadele'nin ilk başbakanı, çok önemli mücadele tarihinin önemli isimlerinden ve Birinci Dünya Savaşı'nın da kahramanlarından Rauf Orbay'ı mesela davet ediyor. Onu müstakil mebuslukla beraber daha sonra Londra'ya büyükelçi tayin ediyor. Yani Londra Büyükelçiliği fevkalade önemli. İkinci Dünya Savaşı dönemi bu dönem ve bu savaşta İngiltere'nin ne kadar önemli bir rol olduğunu herkes biliyor. Rauf Orbay'a böyle önemli bir görevi tevdi ediyor İsmet İnönü. Yani herhangi bir barış veya sembolik bir görev olmanın ötesinde bu isimlerle bu tür bir yakınlık içerisinde olduğunu görüyoruz. Keza yine 39'da Milli Mücadele'nin önemli isimlerinden Doğu Cephesi Komutanı, daha sonra da Halk Fırkası'na karşı muhalefet partisi içerisinde yer alan Terakkiperver Fırka'nın önemli isimlerinden Kazım Karabekir Paşa milletvekili seçiliyor. Milletvekili seçilmekle kalmıyor değerli dinleyiciler. Tabiatıyla İsmet İnönü'nün gayretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçiliyor. Yani rejimin iki numaralı ismi oluyor Kazım Karabekir Paşa. Bu fevkalade önemli bir husus. Böylece Cumhuriyet'in kuruluşunda tasfiye edilmiş, hükümet kararıyla kapatılmış Terakkiperver Fırka'nın ileri gelenleri siyasete yeniden kazanılıyor ve fiilen aslında İsmet Paşa Terakkiperver Fırka'daki yaptıkları yanlışı telafi etmeye çalışıyor. Zaten bunu da daha sonra hatıralarında da muhtelif sohbetlerinde de söyleyecek. Keşke Terakkiperver Fırka'yı kapatmadan onlarla beraber demokrasiye geçmeye çalışsaydık, çok partili hayatı deneseydik daha isabetli olurdu. Onlarla aramızda karşılıklı itimat daha fazlaydı. Böylece daha erken tecrübe etmeye başlamış olurduk bu çok partili hayat tecrübesini diyecektir İsmet Paşa. Kazım Karabekir 39'da itibaren 48'e kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanlığını yürütecek. Bu sıfatla vefat edecektir. Kazım Karabekir aynı zamanda İsmet Paşa'nın yakın arkadaşı, sınıf arkadaşı ama dediğimiz gibi Milli Mücadele'yi mütakiben farklı siyasi tezleri savundukları için hem Atatürk'le hem İsmet Paşa'yla farklı yerlere düşmüş durumdalar. Ama dediğimiz gibi İsmet İnönü Cumhurbaşkanı seçilmesiyle beraber bu isimleri siyasete, idareye dahil ederek yaklaşan o İkinci Dünya Savaşı'nın sert dalgalarına karşı bütün siyasi elitlerin beraber hareket edeceği bir ortak mutabakat noktası arıyor ve bu aynı zamanda dışarıdan bir takım manipülasyon, tahriklerin de önüne geçecek bir dikkati ifade ediyor. İsmet İnönü'nün bu iki tane özel önem, hani isimli söyledim ama bunlarla sınırlı olmayan bir dikkatinin olduğunu görüyoruz. Gerçekten çok sert muhalifleri dahi kazanmaya çalışan, onlara yer açan bir gayret içerisinde ve böylece Cumhuriyet'in kazanımlarını yerli yerine oturtacak ve o muhalifleri de bu sürece dahil edecek bir siyasi hat üzerinde yürüdüğünü görüyoruz. Bu aynı zamanda tabiatıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu tarihten itibaren değişmeye, dönüşmeye, yeniden mayalanmaya başladığını bizlere gösterecek. Bu dönemde seçildikten hemen sonra İsmet İnönü tek parti döneminin hatalarının sona ereceğini ifade ediyor. Evet değerli dinleyiciler, dünden yarına Türkiye program ekibi adına hepinize iyi günler diliyorum. Önümüzdeki programlarda devam etmek üzere.
Dünden yarına Türkiye.